Sorularla Sözler programının değerli takipçileri, bugünkü mütalaamızda 26. Söz Kader Risalesi 3. Mepas'tan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evvela düz okuyup sonra açıklamaya geçeceğiz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma vücudundan evvel her şeyin mukadder ve yazılı olduğuna delil, bütün mebadi ve çekirdekler ve mekadir ve suretler birer şahittir. Zira her bir tohum ve çekirdekler Kâf Nun tezgahından çıkan birer latif sandıkçadır ki kaderle tersim edilen bir fihristecik ona tevdi edilmiştir ki kudret o kaderin hendesesine göre zerratı istihdam edip o tohumcuklar üstünde koca mucizat-ı kudreti bina ediyor. Demek bütün ağacın başına gelecek bütün vakatı ile çekirdeğinde yazılı hükmündedir. Zira tohumlar maddeden basittir, birbirinin aynıdır. Maddeten bir şey yoktur. Hem her şeyin miktar muntazaması kaderi vazıhan gösterir. Evet, hangi zihayata bakılsa görünüyor ki gayet hikmetli ve sanatlı bir kalıptan çıkmış gibi bir miktar, bir şekil var ki o miktarı, o sureti, o şekli almak ya harika ve nihayet derecede eğri büğrü maddi bir kalıp bulunmalı veyahut kaderden gelen mevzun ilmi bir kalıbı manevi ile kudret-i ezeliye o sureti, o şekli biçip giydiriyor. Mesela sen şu ağaca, şu hayvana dikkat ile bak ki camit, sağır, kör, şuursuz, birbirinin misli olan zerreler onun neşvi nemasında hareket eder. Bazı eğri büğrü hudutlarda meyve ve faydaların yerini tanır, görür, bilir gibi durur, tevakkuf eder. Sonra başka bir yerde büyük bir gayeyi takip eder gibi yolunu değiştirir. Demek kaderden gelen miktar-ı manevinin ve o miktarın emri manevisiyle zerreler hareket ederler. Madem maddi ve görünecek eşyada bu derece kaderin tecelliyatı var, elbette eşyanın mürur-u zamanla giydikleri suretler ve ettikleri harekat ile hasıl olan vaziyetler dahi bir intizam-ı kadere tabidir.
Evet.
Buyurun.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma vücudundan evvel her şey mukadder ve yazılı olduğuna delil, bütün mebadi ve çekirdekler ve mekadir ve suretler birer şahittir. Şimdi mevcudat vücudundan evvel de vücudundan sonra da yazılıdır. Sadece şu anda gördüğümüz mücessem haliyle vardır, evveli ve ahiri yoktur gibi bir şey söyleyemiyoruz. Söylediğimiz ne? Bunun evveli de yazılıydı, ahiri de yazılıydı. Ve bütün şu andaki mevcut halinin, vaziyetlerinin tamamını kendi evvelindeki o yazıdan alıyor. Ve kendi nesline olan bütün bu manadaki aktarımları da yine de o manevi kaderle ve hayatından sonraki yazdığı çekirdekler tohumlarıyla, yani onun meyvesi, neticesi olan çekirdekler ve tohumlarıyla oluyor. Şimdi burada vücudundan evvel yazılı olduğuna delil nedir? Üstadımız bunu veriyor. Hiçbir şey kendi kendine olmaz. Ondan evvel muazzam bir kader tecellisiyle oluyor. Nasıl? Vücudundan evvel her şey mukadder, takdir edilmiş ve yazılı olduğuna delil bütün mebadi, başlangıçlar ve çekirdekler ve mekadir ve suretler birer şahittir. Şimdi bütün bu manadaki mesela bitkileri ele alalım. Bitkilerin evvellerine baktığımız vakit ne var? Çekirdek ve tohumlar var. Şu anda gelişen genetik ilmi, değil mi? Biyolojik çalışmalar, faaliyetler ve buluşlar bize gösteriyor ki bir ağacın başına geçecek olan, bir ağacın hayatı boyunca geçireceği bütün tavırlar neyse hepsi muntazam bir plan ve programdan geliyor. Değil mi? Muazzam bir genetik şifrelemelerden geliyor. Muazzam bir yazılımdan geliyor.
Küçücük çekirdekte o
Küçücük
planda.
çekirdekte ömrü boyunca geçireceği tavırlar, onun nasıl büyüyeceği, suyu nasıl kabul edeceği, ışıkla nasıl münasebet kuracağı, yaprakların şekli, varsa çiçekleri ve çiçeklerin şekli, kokusu, özellikleri,
Boyunun ne
varsa
kadar uzayacağı.
meyvesi, meyvesinin tadı, kokusu, boyu nasıl büyüyecek, ne kadar büyüyecek, bodur mu kalacak, gittikçe uzayacak bir şey midir? Enlemesine mi gelişecek, uzunlamasına mı inkişaf edecek? Bütün bunlara varana kadar hepsi çekirdeğinde olduğunu şimdiki bilimsel çalışmalar ortaya koyuyor. Ama Kur'an-ı Kerim ta 1400 sene evvel her şeyin vücudundan evvel yazılı olduğuna ve vücudundan sonra da yazılıyor olduğuna çok güzel bir şekilde ne yapmış? İzahlar getirmiş. Hadislerde de bu var. Hatta bütün peygamberlerin ortak şeriatlarında, kanunlarında ve getirdikleri vahiylerde bu vardır. Niye? Çünkü neticede Allah'ın kelamı. Değil mi? Dinler arasında sadece ameli noktada farklılıklar vardır. İtikadi olarak hepsinde aynıdır. Ama birisi biraz geniş anlatmış, birisi biraz daha sathi geçmiştir. Ama mahiyet olarak baktığımız vakit hepsinde birdir. Dolayısıyla bütün mebadi, başlangıç, çekirdekler, mekadir, yani kadere taalluk eden, ölçülere taalluk eden bütün özellikler ve suretler birer şahittir. Üstadımız hüküm cümlesi veriyor. Hüküm cümlesini arkasında hemen izah eder. Ya zira der, ya ez cümle der, ya mesela der, ya da yani der. Burada da zira o hüküm cümlesini izah edecek. Evet. Vücudundan evvel yazılı olduğuna delil çekirdeklerdir diye. Her bir tohum ve çekirdekler. Kaf, nun tezgahından çıkan birer latif sandıkçadır ki. Burada da çok enteresan bir hem edebiyat var hem ilim dolu ifadeler var. Evet. Kaf, nun tezgahı. Bu kaf, nun bir tezgahtır. Kur'an-ı Kerim'de kün feye kün diye geçer. Allah bir şeyi yaratmayı diledi mi, değil mi? Cenab-ı Hak ona ol der, hemen oluverir. Hemencecik. Oradaki fe, takibiye de denilen, hemen arkasından o verilen emri yerine getirmek manasındadır. Şimdi burada baktığımız vakit, o kün emri, kün emri, her ne kadar Kur'an-ı Kerim'de lafzi diye geçiyorsa da aslında Cenab-ı Hakk'ın bir şey irade etmesi, yaratmasıdır. Ona lafzi bir şekilde ol demesi, kün demesi gibi bir şey Cenab-ı Hakk'ın ihtiyacı yoktur.
Bizim anlamamız için.
Bizim anlamamız için diyelim değil mi? Mesela şimdi bir lambaya mesela biz düğmeye bastığımız vakit yan diyoruz yani. Ha diyelim mesela onu kaldırdık artık da uzaktan kumandayla bastığımız vakit yakıyoruz. Ona ol emrini vermiş oluyoruz ya da yan emrini vermiş oluyoruz değil mi? Evet. Belli bir zaman sonra farz edelim ki gözümüzün ona bakmasıyla değil mi? Göz kapağını kapatmakla o lambayı açabileceğimiz ya da kapatabileceğimizi farz ederek, varsayarak böyle bir aletin ya da böyle bir buluşun olduğunu farz edelim. Böyle bir şeyde bakıyorsun biz ona yan ya da sön demediğimiz halde değil mi lafzi olarak? Hı hı. O ne yapıyoruz? Gözümüzü açmakla lambayı açmış oluyoruz, kapamakla da kapatmış oluyoruz mesela. Dolayısıyla burada bir şey öğreniyoruz. Cenab-ı Hak bir şey irade etti mi onu yaratır. Bunu da Kur'an-ı Kerim'de lafzi bir kün emriyle, ol emriyle bu manada Cenab-ı Hak güzel bir şekilde tasvir ediyor ve gözümüze, aklımıza yaklaştırıyor. Burada o kün dediğimiz kaf ve nundan oluşan o ifade, o ol emri, üstadımız ve üstadımız gibi muhakkikler tarafından tezgah addedilmiş. Ondan her şey üretilir. Ondan her şey yaratılır. Allah ol dedi mi oldurur, öl dedi mi öldürür.
Bu tabi çok orijinal bir tabir. Üstada evet. Ait mi yoksa daha önce kullanılmış?
Üstad Seher 16. sözde bununla alakalı bir tesbih nakleder. Sübhane men ce'ale hazainuhu beynel kafi ve nun diye. Arapça ifadedir. Allah-u Alem başkaları da kullanmış olabilir. Ama üstadımız 16. sözün arkasında bunu kullanmasıyla ve sözün muhtelif yerlerinde de hep kaf, nun tezgahı gibi ifadeleri kullanmasıyla anlıyoruz ki üstadımız da bunu ciddi manada benimsemiş. Üstadımıza ait bir buluş da olabilir. Ama burada bir şey anlıyoruz. Bu tohumlar ve çekirdekler nedir? Kaf, nun tezgahından çıkan birer latif sandıkçadır. Sandıkça, içerisinde değerli şeyler olan sandık hükmünde anlaşılabilir.
Mücevher kutusu.
Mücevher kutusu gibi. Burada da ne var? Muazzam bir mücevherat var. Nerede? Çekirdeklerde. Nedir bu mücevherat? Ondan meydana gelecek ağacın bütün keyfiyeti. Ya bazen oluyor mesela çok ciddi bir proje var. O projeyi çok özel bir yerde saklıyorlar mesela. Değil mi? Ondan sonra diyelim mesela misal diyorum eskiden Musul ve Kerkük'ün içerisinde bulunan petrol yataklarının nerede olduğuna dair bir harita yapılmış. O artık çok müthiş sandıkçalarda saklanıyormuş mesela. Burada da ağaç meydana gelecek. Bu ağaç kainatın özeti olacak. Bu ağaç Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını okutacak. Bununla beraber bu ağaç insanlara, meleklere cinlere ve zişulara kendisini ve Cenab-ı Hakk'ı okutacak.
Mütalagah olacak.
Bundan dolayı çok muazzam bir sandıkça olması icap ediyor ki o bilgiler orada saklansın. Bununla beraber meyveler dökecek. Bunlar da her birisi birer hazine gibi. Değil mi? Birer mücevherat gibi mesela. Ha. Şimdi burada her birisi birer sandıkçadır ki hem de latif. Kaderle tersim edilen, resimlenmiş olan bir fihristecik, bir özetçik ona tevdi edilmiştir ki kudret o kaderin hendesesine göre zerratı istihdam edip o tohumcuklar üstünde koca mucizat-ı kudreti bina ediyor. Mesela büyük bir AVM yapılacak, büyük bir bina yapılacak, büyük bir saray yapılacak. Bunun bir plan ve programı var. O plan ve program ilmidir, kaderidir ve manevidir. Baktığın vakit, yani o işin ustasıysan sen sarayı tecessüm ettirebiliyorsun zihninde. Ama o mücessem bir saray değildir. Belli bir zaman sonra artık sen yapmaya karar veriyorsun. Ustalar gelir, bak mühendisler onu çizmiş, mimarlar çizmiş. Ustalar geliyorlar ve ustalar o çizilen plan ve programa göre taşları, ondan sonra işte çimentoları, ondan sonra tuhlaları neyse demirleri ona göre artık dizmeye başlarlar.
Tecessüm ettirmek.
Evet, tecessüm ettirmek için. Şimdi burada mevcudatı meydana getiren kudrettir. Ama o kudret atom dediğimiz o ham maddeyi nasıl kullanıyor, niçin kullanıyor ve nasıl ortamlarda kullanmayı bu manada diliyor? Bütün buradaki emirleri kimden alıyor? Mühendis hükmündeki kader yazısından alır.
Evet.
Misal diyorum. Bütün hayvanların nütfeleri madde olarak birdir. Azot, karbon, hidrojen, oksijen. Bütün binalarının diyelim mesela plan ve programının bir kağıt üzerinde çizilmesi gibi. Hepsinin maddesi bir kağıttır ve üzerindeki mürekkeptir mesela. Ama bakıyorsunuz ki içindeki plan ve program farklı olduğundan dolayı birisinden büyük bir bina, birisinden büyük bir köprü, birisinden büyük bir saray, birisinden farklı bir şey meydana geliyor mesela.
Çizgilerin koordinatları farklı.
Koordinatları farklı.
Evet.
Burada da Cenab-ı Hak her bir çekirdek içerisinde farklı bir plan ve program takdir ediyor, yazıyor. İşte bunlar mekadirdir.
Ha.
Kudret alıyor buradaki direktifleri. O da usta gibi. Değil mi? Alıyor buradaki direktifleri ve bu direktiflere göre bu mühendis olan kaderin yazdığı ve çizdiği plan ve programa göre zerratı, atomları, elementleri ona göre istihdam ediyor, çalıştırıyor. Dolayısıyla birisinden kedi meydana gelir, birisinden köpek meydana gelir, birisinden fare meydana gelir, birisinden öküz meydana gelir. Peki bunların hepsi aynı atomlardan meydana geldiği halde, nütfelerindeki madde de aynı olmasına rağmen niye farklı geldi? İçindeki plan ve program.
Kömür ve elmas misalinde olduğu mesela, gibi yani. İkisinde evet, karbondan
meydana geliyor. Ama dizilişleri farklı olduğundan dolayı çok güzel. Demek bütün ağacın başına gelecek bütün vakatıyla çekirdeğinde yazılı hükmündedir. Demek ki bir ağacın ilk o tohumun patladığı vakit, o neşunemaya adım attığı o ilk vakitten ta çürüyene kadar ki bütün plan ve program nereden geliyor? Çekirdeğinden geliyor. O ağacın başına gelecek bütün vakat, üstadımız diyor ki hayat-ı saniyesinin bütün düsturları nereden akıyor? O çekirdekten geliyor. O çekirdekte bunun geçireceği bütün ahvaller, bütün tavırlar, bütün vaziyetler, bütün haller ve şekiller o çekirdeğin emrine tabidir.
Evet.
Değil mi? Ama burada tabii bazı şeyler de soruluyor. Acaba daha sonra içindeki diyelim mesela plana göre mi dalı kırılıyor ya da adamsa kolu kesiliyor? Onun ölüm saati falan belli mi? Normal olarak baktığımız vakit fıtri ömrü o çekirdeğin içerisinde var. Yani harici bir şart, harici bir düşman, harici bir tesirat olmadığı durumda bu insan böyle şu şartlara göre şu kadar yaşayacak. Ama dışarıdaki şartlar o çekirdeğin içerisindeki plan ve programı ayrıca ne yapıyor? Etkileyebiliyor. Mesela diyelim ki bir çocuk diyelim bir dalına çıktı ve dalını kırdı.
Evet.
Bu artık o çekirdeğinden gelen emirler doğrultusunda olmuyor. O yine kaderdir, yine plan ve programdır ama çekirdeğinden gelen plan ve program olarak bakmıyoruz. Bir insan 20 yaşında askere gitti ve vuruşmaya çıktı diyelim mesela, savaşa çıktı ve kolu yara aldı ve kesildi. Bu plan ve programında, nütfesinde olan bir takdirden gelmiyor. Orada ne var? Orada bu insanın ya da bu hayvan alacağı bütün şekiller neyse ve normal şartlara göre nasıl büyüyecekse, nasıl halden hale geçecekse, bütün bunların hepsi var.
Yani standart bir kader var.
Evet.
İnsan için veyahut da
evet.
O çekirdek için.
Evet.
Ama kendine has hususi diğer hallerde umumi kader.
Harici tesirata bağlı evet. Olan şeyler ise o çekirdeğinden gelen evet. Kaderden değil, harici tesiratın durumuna göre şekillenmektir evet. Yani. Zira tohumlar maddeten basittir. Birbirinin aynıdır. Azot, karbon, hidrojen ve oksijen. Maddeten bir şey yoktur. Dolayısıyla maddeye baktığın vakit ve tesir maddedendir dediğin vakit hem yanılırsın hem yanıltırsın. Maddeten bir şey yoktur. Çünkü bütün hepsinin maddesi birdir. Biz bütün çekirdek ve tohumların maddesi bir dedik ama nütfelerin de aynı şekilde, yumurtaların da aynı şekilde azot, karbon, hidrojen, oksijenden müteşekkil. Ama bakıyorsun ki o yumurtaların içerisinde farklı farklı kuşlar, balıklar meydana geliyor. O nütfelerin içerisinde farklı farklı zihayetler, hayvanlar, insanlar meydana geliyor. O tohumlar ve çekirdeklerden farklı farklı ağaçlar, çiçekler ve nebatlar meydana geliyor. Maddeten bir şey yoktur. Hem her şeyin miktarı muntazaması, muntazam miktarları kaderi vazıhan gösterir. Mesela şimdi bir binaya bakıyoruz. Şu oda böyle olması lazım. Bu nereden gelmiş? Plandan gelmiş. O planı yapan zat da ihtiyaca göre o planı çizmiş. Mesela diyor ki mutfak şöyle büyük olsun. Mesela banyo şöyle olsun, filan yerde olsun. Mesela şu oturma odası şöyle büyüklükte olması lazım. Bize devamlı misafir geliyor, büyük bir yer olması icap ediyor. Şurada bir balkon olsun diyor. Dolayısıyla mevcudatın muntazam halleri, kaderi vazıhan, apaçık gösterir. Gözler burada olması icap ediyor. Ve gözler şunları görmesi ve şunları görmemesi icap ediyor. Bütün bu maslahatlara göre o plan ve program çizilmiş. Ve o plan ve programa göre de göz hem buraya takılmış, hem de görmesi ve görmemesi gereken şeyler de ona göre ne yapılmış? Planlanmıştır diyoruz. Burnun burada olması icap ediyor. Kulakların burada olması icap ediyor. Ağzın buradan şu şekilde olması icap ediyor. İçindeki dilin, içindeki dişlerin, içindeki işte diyelim mesela mahreçlerin, içindeki küçük dilin, içindeki diyelim mesela bu mandaki özelliklerin nasıl olması gerekiyorsa hepsi ona göre ne yapılmış? Plandan ve programdan geldiğini göstermiş oluyor yani. Değil mi? Her şeyin miktarı muntazaması kaderi vazıhan gösterir. Evet, hangi zihayata bakılsa görünüyor ki, mesela insana bakalım. Gayet hikmetli ve sanatlı bir kalıptan çıkmış gibi bir miktar, bir şekil var ki o miktarı, o sureti, o şekli almak ya harika ve nihayet derecede eğri büğrü maddi bir kalıp bulunmalı veyahut kaderden gelen mevzun ölçülü ilmi bir kalıbı maneviyle kudret-i ezeliye o sureti, o şekli biçip giydiriyor. Mükemmel bir tespit. Şimdi şu insanın vücuduna bak. İç organlarına ve dışarıdaki uzuvların hepsine. Şimdi insanın şu parmakların böyle olmasını gerektiren, şu burnun burada olmasını ve şu kadar büyüklükte olmasını gerektiren acaba nedir? Mesela bakıyoruz biz binaları yaparken ne yapıyoruz? Bir kalıp yapıyoruz. İçerisine de biz betonu atıyoruz. O beton o kalıba göre şekil alır. Dikdörgense ona göre. Değil mi? Ovalsa ona göre. Büyükse ona göre, küçükse ona göre. Dolayısıyla sen kalıbı nasıl yapmışsan içindeki o beton atomları da ona göre şekil alıyor. Şimdi üstadımız diyor ki, mesela şu insana bak. İnsandaki bütün bu mağdaki şeyler, azalar, uzuvlar, hepsi intizamlı, nizamlı mı? Evet. O zaman iki şeyden ortaya geliyor, meydana geliyor. Bir, ya diyeceğiz ki, kalıplar yapılmış ve bu kalıplara göre de atomlar giriyor beton gibi ve burada gelip duruyor. Burada duruyor mesela. Burada saç yok, burada saç oluyor. Şu parmak burada durur, şu kulak burada durur. Ya böyle diyeceksin, maddi kalıplar olması lazım. Veya diyeceksiniz ki kaderden gelen manevi kalıplar var ve bu manevi kalıplara göre de atomlar o vücuda giriyor ve durması gereken yerde durur. İlerlemesi gereken yerde de ilerler, ve böylece nizamlı, intizamlı, mevzun, ölçülü bir varlık ortaya geliyor. Ömrümüz boyunca da böyle. Mesela biz yemek yiyoruz diyelim mesela. Bakıyorsun ki kulak uzamıyor. Yani oradan gelen atomlar gelip de mesela kulağı uzatmıyor. Niye? Orada bir şey var, kalıp var. İki yoldan başka yol yok. Maddi kalıp olmadığını biz çevremizdeki bütün insanlardan, kendimizden de biliyoruz. Öyleyse ikinci şık olan kaderden gelen manevi kalıplar var. Manevi kalıplara göre de atomlar beton gibi adeta giriyor ve oraya gelip orada durur. Orada durur. Orada manevi bir yasakçı var yani. Mesela sen şu ağaca, şu hayvana dikkat ile bak ki camit, cansız, sağır, kör, şuursuz, birbirinin misli olan zerreler. Birbirinin misli derken hem amiriyet hem memuriyet, hem hakimiyet hem mahkumiyet noktasında hepsi misil. Çünkü üstadımız 23. lema gibi, tabiat esası gibi yerlerde ifade buyurduğu şu. Ya diyeceksiniz ki, yani Allah yaptı. Ya da kendi kendine oluyor derseniz, o zaman her bir atomun diğerlerine hem hakim mutlak hem mahkum mutlak olması icap eder ki bu işi yapabilsin. Hem mahkum olacak, hepsine emir alacak. Hem hakim olacak, hepsine emir verecek ki bu işler düzel. Böyle bir şeyin olması da mümkün değil. Yani asker hem mutlak amirdir, hem mutlak memurdur hepsine. Böyle bir askeriye ortamında nizamlı, intizamlı iş olmaz. Üstadımız mesela bir kubbeyi de misal veriyor. Bu kubbedeki taşların her birisi ya bir usta tarafından oraya konmuş ya da hem amir hem memur olacak ki hepsine. Sen şurada, sen şurada, sen şurada dur. Ben de burada durayım. Ta ki kubbe olsun diyecekler birbirlerine. Böyle bir şey insanlar yapamayınca taştan yapması mümkün değildir zaten. Burada da zerreler nedir? Birbirinin misli olan zerreler onun neşvu nemasında hareket ederler. Şu ağaca bak, şu hayvana dikkatle bak ki camit, sağır, kör, şuursuz, birbirinin misli olan zerreler onun neşvu nemasında hareket ederler. Atomlara baktığımız vakit şuursuzdur, kördür, sağırdır, ilahir. Bazı eğri büğrü hudutlarda meyve ve faydelerin yerini tanır, görür, bilir gibi durur, tevakkuf eder. Geldi, atom göze en uygun yeri buldu ve oturdu oraya. Bakın bir adam bırakın, adam 20 yaşında. De ki git yerini bul, askeriyede bulamaz ki. Hem de askeriyede kaç kişi olsun? 7000 kişi olmuş olsun farz mı? 7000 kişinin bulunduğu bir yerde bu adam kendi yerini tanıması mümkün değil. Gözü var, aklı var, şuuru var. Ama insanın gidip de kendi yerini orada bulması mümkün değildir. Ama birisi ona tarif etti mi, sen şurada dur diye, yerini tanıdı mı ondan sonra artık yerine bundan sonra zorlanmadan gider. 7000 kişinin olduğu yer değil, 70 trilyon hücrenin olduğu bir yere ve her birisine de milyonlarca atomun olduğu, milyarlarca atomun olduğu hücrelere vücudumuza bir atom, bir element giriyor. Nerede ihtiyaç varsa oraya gider, adeta yerini tanır ve oraya oturuyor. Bunu yapması iki şeyden birisidir. Ya diyeceğiz ki mükemmel bir ilmi var, oysa cahil. Mükemmel gözleri var, oysa kör. Mükemmel kulakları var, oysa sağır. Fevkalade hikmeti var, oysa kendisinin hikmeti yok. Ya da diyeceğiz ki hikmetli, basir, semi olan, kadir olan ve mukaddir olan bir zat, o 70 trilyon hücrenin içerisinde nereye faydalı olacaksa oraya gönderir ve yapıştırır. İşte kader bu.
Evet. Birdeki ilahı kabul etmeyip zerreler adınca ilahları kabul etmeye mecbur oluyorlar.
Mecbur oluyorlar. Ya. Üstadımız onları sıkıştırmış. Ya böyle diyeceksiniz, ya böyle diyeceksiniz. Bunu diyecek hiç kimse yok dünyada. Şeytan bile diyemez diyor. O zaman ödeki şık bedihi olarak kalır. Bazı eğri büğrü hudutlarda meyve ve faydalarını yerini tanır, görür, bilir gibi durur, tevakkuf eder. Sonra başka bir yerde büyük bir gayeyi takip eder gibi yolunu değiştirir. Tevakkuf etti, durdu gözde. Belli bir zaman sonra oradaki vazifesi bitti mi? Ondan sonra bakıyorsunuz ki yolunu değiştiriyor. Ondan sonra başka bir ulvi gaye doğru gidiyor. Çok enteresandır. Üstadımız 30. sözde, zerrat bahsinde şöyle bir ifade kullanıyor. Diyor ki, elbette hidemat-ı hayatiye ve hayattaki tezbihat-ı Rabbani'de defaatle bir zerre bulunmuşsa ve hizmet etmişse O zerrenin manevi anlamında o manaların hikmetlerini hiçbir şey kaybetmeyen kader kalemiyle kaydetmesi muktezai ihatay ilmidir. Ve şunda pek muazzam bir kanunu ilmi muhitin ucu görülüyor. Şimdi mesela şöyle bakalım. O atom ne kadar iş yapmışsa şimdiye kadar, ne kadar vücudun içerisine girip uğraşmışsa, çalışmışsa, faaliyet görmüşse ve bundan sonra ne kadar iş yapabilecek bir özelliği varsa hepsi onun manevi alnında yazılıdır. Hepsi muazzam bir, muhit bir, her şeyi gören bir kudretin ve kaderin tecellisidir. O atom şuursuz ama muazzam şuurlu işler yapıyor. İnsanın bile anlamaktan aciz olduğu, bırak yapmayı, anlamaktan aciz olduğu muazzam işler yapıyorsa belli ki bu onun işi değildir. Demek kaderden gelen miktar-ı manevinin ve o miktarın emri manevisiyle zerreler hareket ederler. Demek zerreler, atomlar, elementler, vücutlar içerisinde gerek bitki, gerek hayvan, gerek insan bunların içerisinde nasıl çalışıyor, nasıl uğraşıyor, nasıl muazzam faaliyetler yürütüyor, nasıl bir iş bir işe mani olmayacak şekilde işleri icra ediyor. Demek kaderden gelen miktar-ı manevinin, manevi miktarın ve o miktarın emri manevisiyle, manevi emriyle zerreler hareket ederler. Demek ki bir emir alıyor. Şuraya şu kadar asker gidecek. Kim veriyor bu emri? Kumandan-ı Azam. Şuraya şu kadar asker, hem de şöyle donanımlı özellikte asker olacak. Kim veriyor bu emri? Kumandan-ı Azam. Şuraya şu kadar asker gidecek ama yanlarında da muhakkak tanklar bulunması lazım. Niye? Çünkü orada böyle bir ihtiyaç var. Bunu kim verir bu emri? Kumandan-ı Azam. Şuraya şu kadar asker gidecek ama nasıl asker olacak? Bunların ellerinde de ayrıca dürbünler olacak. Bunların içerisinde ayrıca şöyle silahlar olacak ellerinde. Bunların da ayrıca giydikleri elbiselerin de şöyle özelliği olacak. Ayrıca bunların da şu kadar bir yiyecekleri olacak çünkü fazla durmaları gerekiyor gibi. Bütün bu emirleri kim verir? Kumandan-ı Azam. Yoksa o askerlerin bunu bilmesi, yapabilmesi mümkün değildir. Aklı şuurlu ama o işe aklı ve şuuru yetecek kadar değildir. Kimin şuuru, aklı yeter, kimin ilmi galip gelir? Oradaki bütün faaliyetleri bilen kumandan ağzımız. Dolayısıyla o zerreler gidip de bir yerde tevakuf ediyor. Belli bir dönem duruyor. Belli bir zaman sonra tekrar oradan çözülüp başka bir ulvi gaye takip edecek şekilde yolunu değiştirip gidiyorsa o zaman kaderden gelen manevi emirler doğrultusunda hareket ettiklerinin muazzam bir ispatı oluyor. Madem maddi ve görünecek eşyada bu derece kaderin tecelliyatı var, maddi ve görünecek eşyada bu derece kaderin tecelliyatı var. Mesela ne gibi? Bedenimizi konuştuk şu anda. Değil mi? Ağacın kendisini konuştuk şu anda. Hayvanların bedenlerini, cesetlerini konuştuk şu anda. Madem ki şu bedende, şu cesetlerde kaderin çok muazzam bir tecelliyatını görüyoruz, elbette eşyanın mürur-u zamanla giydikleri suretler ve ettikleri harekat ile hasıl olan vaziyetler dahi bir intizamı kadere tabidir. Üstadımız Mesnevi Nuriye Lasiyamalarda bu meseleyi güzel bir şekilde ifade buyuruyor. Şöyle diyor ki her bir şey için, her bir şey için iki suret ve iki şekil vardır. Her bir şey için iki suret ve iki şekil vardır. Biri maddiyedir ki şu anda görünen halimiz. Lasiyamalarda geçiyor. İkincisi eşyanın mürur-u zamanla, zamanın geçmesiyle geçirdiği bütün farklı suretler, ondan sonra değiştirdiği bütün bu manadaki özellikler, bütün bunların hepsini adeta bir tek noktada görmeye vesile olan ve buna makule dediğimiz ikinci bir sureti vardır. Bu da manevi bir özelliktir. Dolayısıyla şu anda şu gördüğümüz suretimiz, şeklimiz, vaziyetimiz nizamlı mı? Evet. İntizamlı mı? Evet. Nereden geliyor? Kaderin çizgilerinden geliyor. Yazılımdan geliyor. Peki. Ayrıca sizin küçüklüğünüzün, bebekliğinizin, daha da geriye git, anne rahmindeki vaziyetimizin, bu taraflara doğru gel, 10 sene, 20 sene, 30'lu yaşlar, 40'lu yaşlar, 50'li, 60'lı, 70'li yaşlarda geçireceğimiz bütün muhtelif maddi suretlerden hasıl olan bir vaziyeti maneviye var. Peki bunu kim tespit ediyor? Yine kader tespit ediyor. İşte buna da makul ediyoruz. Birincisine maddiye diyoruz, şu anda görünen suretler. İkincisine de makul ediyoruz. Yani akılla anlaşılan şeyler. Hı. 30 yaşında bile görsen adamı, sonra 30 sene görmeyip tekrar görsen Değişmişsin ama yine de tanıyorsun. Ahmet dersin, Mehmet dersin, Ali dersin, Veli dersin mesela.
Alamet-i farikası duruyor.
Alamet-i farikası duruyor. Niye? O suretinde onu bütün insanlardan ayıran bir özel vaziyet var ki o da kaderden geliyor ve bütün atomlar her 6 ayda bir değiştiği halde onun o şekli, şemaili, sureti değişmez. Niye? Çünkü kaderden ona gelen manevi suretler vardır. Madem maddi ve görünecek eşyada bu derece kaderin tecelliyatı var, elbette eşyanın mürur-u zamanla, zamanın geçmesiyle giydikleri suretler ve ettikleri harekat ile hasıl olan vaziyetler dahi bir intizamı kadere tabidir.
Değerli takipçilerimiz, bugünkü mütalaamız sona erdi. Bir sonraki mütalaada görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz.